Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül. Yine Donanım Haber'de Zafer Demirkol'u bir kere daha konuk ediyoruz. Zafer hocamla daha önce yapay zeka üzerine konuşmuştuk. Tam da bu yapay zeka yeniden alevlendiği günlerdi aşağı yukarı. O günlerde kendisiyle güzel bir sohbet etmiştik. Eğer onu izlemediyseniz mutlaka YouTube kanalımızda Zafer Demirkol diye, donanımhaber.com'da Zafer Demirkol diye aratırsanız mutlaka bizim o yaptığımız röportajı bulabilirsiniz ve aslında ChatGPT meselesini ne olduğunu ne bittiğini o videodan da öğrenebilirsiniz. Ama o bir başlangıçtı diyelim. Bugün kendisini tekrar konuk ediyoruz. Zafer Hocam merhabalar.
Merhabalar, herkese selam.
Evet, şimdi ben tabii böyle hem şimdi izleyiciler için hocam diyorum ama normalde benim de eski beraber de mesai yapmasak da çok yakın çalıştığımız bir isim Zafer. O yüzden Zafer diye devam etmemde sakınca yoksa böyle devam etmek isterim.
İncesi yok, memnun olurum hatta.
Çok teşekkür ederim, tamamdır. Zafer, gördüğüm kadarıyla şimdi dün tabii biz dün veya evvelsi gün hatta Google Gemini çıktıktan sonra yeniden bir yapay zeka ile ilgili, ki zaten aslında gündemde biz konuştuğumuzdan bu yana gitgide artan bir şekilde yapay zeka çok daha fazla rol alıyor, daha çok konuşuluyor. Fakat dün işte Google Gemini'de çıkınca yeniden bir alevlendi. Çünkü iddialarda bir video yayınlandı. O videoda çarpıcı bir videoydu gerçekten. Onunla da ilgili bazı soru işaretleri olduğunu gördük. O şunu merak ediyorum. Bu Google Gemini gerçekten oyunu değiştirebilecek başka bir yapay zeka mı? Yoksa ChatGPT ile çarpışabilecek, yarışabilecek bir başka yapay zeka mıdır? Hem de görüşlerini tabii öğrenmek isterim. Google bu işin neresinde?
Şimdi henüz bir şey bilmiyoruz, biliyorsun. Sunum yaptılar,
Evet.
bayağı da böyle canlı diyelim, çok
Evet.
bir sunum. Fakat henüz açmadılar kullanıma. Onun için ne desek, spekülasyon olacak şu anda, bilmiyoruz. Fakat ben senin dediğin ikinci görüşe daha çok yatkınım. Yani böyle yepyeni bir şey beklemiyorum açıkçası. Hatta
Anladım.
onun sunumdaki satır aralarından da ben görebildim. Yani beni en azından çok şaşırtacak bir şey çıkmayacak ortaya. Ve hani bu ChatGPT özelinde veya ismiyle bilinen fakat büyük dil modelleri dediğimiz sadece ChatGPT değil, işte bildiğiniz gibi halihazırda zaten Google'un da kendi dil modelleri var. İşte Facebook'un, yani Meta'nın da var. Yani ve açık kaynak kodların, yani açık kaynak kod da var bir dil modelleri. Dolayısıyla ben açıkçası, yani kısa cevap olarak senin ikinci dediğin görüşe daha yatkınım. Ama dediğim gibi henüz hani public kullanıma sunulmadı, bu
Açıklamadı.
biliyorsun.
Evet.
Bu ay ortası sanırım sunacaklar. Göreceğiz, ama ben öyle içinden yepyeni bir hani bir şey çıkacağını da açıkçası düşünmüyorum. Birkaç yenilik olduğunu söyledikleri şey var. Onu konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Birazdan
Tamam.
söylerim. Ama o hani ne kadar yenilik, sen karar, yani izleyiciler
Tamam.
karar verir. Onu irdeleriz, yani birazdan bakarız onlara.
Peki, ben de hemen o zaman şunu söyleyeyim. Şimdi TechCrunch'taki bir yazar da bu konuyla ilgili konuşmuş etmiş. Sonra video ile ilgili bir tane video var. Herkesin de konuştuğu işte bir mavi ördek gösterdiği. Bence de öyle anılacak artık. Ya mavi renkte ördek mi olur diye sorduğu ettiği. Sonra cevap sırasında işte what the quack dediği böyle bir cevap var. Sonra ellerini gösterdiği ve o ellerini gösterdiği sırada işte taş kağıt makas oynadığına dair hemen böyle çok hızlı tepkiler var falan. Bunlarla ilgili yapılan inceleme demeyelim de açıklamalara sonradan bakınca o satır aralarına baktığında aslında bunun hızlandırıldığı ve işte tabii promptla girdiklerinden onu sanki sözle girip de yaptığını çok daha hızlı bir birincisi sohbete çevrildiğini. Aynı zamanda aradaki bazı verileri de yani işte diyelim ki o taş kağıt makas olayında ellerini gösteriyor. Bir işte makas yapıyor eliyle ama diyor ki yani işte iki tane parmak açılmış bir el görüyorum diyor mesela. Sonra diyor ki işte bunu bir oyun olarak düşün. Şu işte tahmin et böyle bir şey var falan dedikten sonra diyor ki bu taş kağıt makas. Halbuki videoyu izlediğinizde şöyle görüyorsunuz. Elini gösterdiği an evet abi oyun oynuyoruz taş kağıt makas diyor. Şimdi demiş mi? Demiş. Yani taş kağıt makas demiş. Fakat promptlar şeyde videoda bunları görmediğin için daha elini gösteri göstermez abi bir dakika taş kağıt makas oynuyorsun demesi. İşte what the quack gibi o dediğimiz böyle ya peki hangi promptla acaba bunu söyledi? Hani neyi gördü de böyle söyledi derken tam yerine oturmayan taşlarla ilgili. Dolayısıyla onu izlediğinde çok daha yani ChatGPT ile karşılaştırdığında diyorsun ki bir dakika bir level mi atlamış acaba? İşte bir de görsel böyle bir şey de vardı. Bir yapısıyla ilgili modüler bir şeyden anlatmışlardı. Onun öyle olmadığını öğrenince doğrusu şey dedim. Yani bir dakika burada aslında pek de hoş olmayan bir durum var. Çünkü bir nevi algı çalışması gibi. Evet bunları söylemiş mi yapmış mı yapmış ama daha iyisini yaptık dedirtmek için aradaki işte o kısımları atlamak bir nevi montajlayarak bunu sunmak tabii ki başka yeni sorular ortaya çıkarttı. Onda ama senin söylediğin gibi public hale geldikten sonra mutlaka bir kere daha konuşmak ve bunu öğrenmek isteriz. Peki o zaman şöyle sormak isterim. Yapay zeka bizim her zaman zaten aslında konuştuğumuz şey ama yeni bu biraz da bir zaman geçtiği için soracağım bunu. Yapay zeka gerçekten işimizi elimizden alması ve işleri elden alması ihtimali ne kadar, hangi işler için ne kadar tehdit görüyorsun? Hangi işlere daha tehdit, hangi işlere daha verimlilik ve belki de daha fazla zenginlik katacaktır yapay zeka?
Şimdi ilk senin o lansmanla ilgili tanımladığın şeyi ben biraz açacağım birazdan ama son soruna cevap vereyim. Ondan tamam. Sonra da onu açayım dilersen.
Çok sevinirim.
Şimdi son sorun hangi işleri elimizden alacak? Aslında çok uzatmadan şöyle söyleyeyim. Tanımlanabilen, kağıda dökülebilen hemen her işi elimizden alacak yapay zeka. Yani tanımlanabilen, kağıda dökebileceğimiz hemen her işi hatta fiili olarak da ne bileyim bir takım fiziksel beceriler gereken işleri de robotlar vasıtasıyla onları da elimizden alacak. Peki ne kalacak geriye?
Evet.
Ne kalacak? İnsana ait yaratıcı becerilerin, bak insana ait lafının altını çiziyorum. Çünkü hani şimdi üretken yapay zeka dediğimiz şey, onu da konuşuruz. İnsansı tamam. Bir üretimden bahsetmiyoruz orada. Yani insana ait süreçlerden geçen bir üretimden bahsetmiyoruz metodolojik açıdan. Dolayısıyla gelecekte insana ait yaratıcılık gerektiren ve henüz günümüz işlerinin veri setinde tanımlanamamış işleri de insanlar yapacak. Dolayısıyla bunun anlamı şu, aslına bakarsan kendimizi her daim yeni beceriler ve yaratıcılık konusunda geliştirmemiz gerekiyor eğer işsiz kalmak istemiyorsak. Yani bu oturup ağlamak yerine ya da dövülmek yerine kendimizi bu alanlarda geliştirmemiz gerekiyor. Yani yaratıcılık olsun, işte bu teknolojilerin tekniğini öğrenmek, kullanmayı öğrenmek vesaire vesaire. Çünkü biz orada sonuçta bu bir teknoloji ve teknolojiler ne için var? İnsanların hayatını kolaylaştırmak için var ve insanların kullanması için var. Dolayısıyla aslında yapay zekada bu kuraldan farklı işlemiyor aslında. Sonuçta insanların işlerini kolaylaştırmak için var. Dolayısıyla biz onları ne kadar becerili her aşamasından bazı, hem kullanım aşamasından hem üretme aşamasından hangi alanında çalışacaksak, bu işin neresinde olacaksak onu yapmayı öğrenmemiz, kendimize onu adapte etmemiz gerekiyor. Ama bu şöyle olmuyor. Vay yapay zeka işte gelecek hepimizin işini elinden alacak, vay vay vay vay deyip bütün söylemlerimizi hani bununla zaman harcayarak geçirmemeliyiz bence. Ben çok fazla duyuyorum. Ha, gerek yok, yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Bu teknolojilere adapte olacaksın. Yani yapılacak olan bu. Neyse gelecek, ne getirecekse bunun gerekliliklerini yapacaksın. Yapmazsan dışarıda kalacaksın. Yani bu kadar basit olayın şeyi. Şimdi ikinci konuyu da açacağım ama laf bende çok kalmasın diye bir sana topu
açayım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Hemen o araya girmek istiyorum. Aslında o cevaba geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. O zaman mesela öğretmenler diyelim. Yani öğretmenin Ne gibi bir hamle yapması lazım ki bu oyunda dışarıda kalmasın? Veya hani öğretmen mesleği senden dolayı tabii aklıma geliyor. İşte veya bir yazarın, yine senden dolayı diyelim. Yani herkes için yapay zeka kitabının yazarıyla şu an konuşuyoruz. Peki ya bu kitabın yazarı olarak yapay zeka ile nasıl bir işbirliği yapmalısın ki, veya hani oradan bir sana bir tehdit oluşturabilir ki sen onu bertaraf edebilesin?
Harika bir soru bu. Çok somutlaştıracak da bir soru. Çok güzel bir örnek verdim. Teşekkür ediyorum bir kere soru için. Çok harika bir soru. İkisi için de örnek vereyim ben sana şimdi. Şimdi öğretmen olarak baktığımızda olaya, penceresinden baktığımızda o kadar çok yapacak şey var ki öğretmenlerin şu anda. Bir kere birincisi cloud teknolojilerini öğrenip, yani şey değil tabii, tekniğini değil, kullanmasını. Yani biz cloud deyince ne anlıyoruz? Bulutta bir dosya saklamak. Şimdi evet, öyle algılanıyor. Benim çevremde gördüm.
Çok yani doğru.
Dosyalarını buluta at, oradan indir. Bu kadar kullanıyoruz benim gördüğüm etrafımda. Halbuki öyle değil ki. Biz şu anda, bakın, yani şu anda her şeyimizi cloud üzerinden, her işimizi yapabiliriz. Yani yazı yazabiliriz, mesela hesap tablosu, yani Excel işlemi yapabiliriz, ses kaydedebiliriz. İşte şu işlemi ne yapıyoruz? Cloud üzerinden yapıyoruz, değil mi?
Evet.
Aslında cloud dediğimiz şey uygulama geliştirme, o kullanma platformu. Şimdi öğretmen ne yapabilir? Mesela öğrencilere bu becerilerini geliştirebileceği ödevler ve ortamlar sunabilir. Mesela ödevlerini cloud üzerinden almasını sağlayabilir. Hesap tablolarını, işte işlerini, bütün her şeyi cloud üzerinden yapmasını, cloud üzerinden yapay zeka, sadece ChatGPT, YouTube izleme değil. En tane uygulama var cloud üzerinden yapabileceği, kullanabileceği. İşte bu bir tane şey, oyun şeyi var. Karat mı? Bir oyun var mesela. Onu çok kullanıyorlar ama sadece o değil. Yani bir sürü. Mesela ben görüyorum genelde. Ya hala çocuklardan print etmelerini istiyorlar. Değil mi? Ya mesela evet, şu felsefeyi benimseyebilirler. Ya hiçbir şekilde kağıt kullanmayacağız okulda mesela. Ve bunu yapabilecekleri ve bu ne demek oluyor aslında? Çocuğu aslında geleceğe hazırlamak. Çocuk daha o yaşlarda hiç kağıt kullanmamayı, bütün işlerini cloud üzerinden yapabildiğini gördüğü anda zaten birçok şey hazır oluyor.
Kültür de ona, kafa yapısı ona hazır olacak diyorsun.
Yani öğretmen o servisleri öğrenecek, nasıl kullanıldığını öğrenecek. Bir örnek veriyorum sadece. Yani öğretmenin yapabileceği. Ne yapacak? O yani çocuğa öyle bir hedef verecek. Diyecek ki hiç bak bu dönem boyunca hiç biz kağıt print yap, yani printer kullanmayacağız. Ben mesela eve printer almıyorum, biliyor musun? Neden?
Çok diyorum, ilginç.
Almıyorum. Yani çünkü her inatla almıyorum. Hatta eleştiriyorlar beni ya. Yani falan ya, almıyorum yani. Diyorum çocuğuma ya, al, her şey ekran üzerinde olabiliyor. Yani bunu görüyor da çocuk.
Tamam mı? Çok doğru.
Şimdi hem orada kağıt harcamıyorsun, hem ağaç kesilmiyor. Bu yanı da var yani. Şimdi
kesinlikle.
Mesela öğretmenler bir sürü cloud üzerinde yeni nesil yapay zeka uygulamaları var. Onları öğrenip çocuklara dersine adapte edebilir bunları. Öğretmenler bunları yapabilir. Gayet basit şeyler bunlar. Zor değil yani. Kendi kafası evet, buna çalışsın yeter.
Peki şimdi, yazar. Örneği,
bana herkese bir rol düşüyor dedik ya. Şimdi bana evet, düşen rol ne? Ben bir yazılım uygulama geliştiriciyim. Aynı zamanda yapay zeka modelleri geliştiriyorum. Ne yapar? Benim de teknik anlamda kendimi yenilemem lazım. İşte ne atıyorum, işte Q-Star çıktı. Şimdi bir söylenti var. Q-Star yapay genel zeka gibi.
Nedir bu?
Bu yine şeyi, bu OpenAI'ın bir algoritması olarak, dedikodu olarak şu anda yapay genel zekaya yönelik bir algoritma olarak şu anda konuşuluyor yurt dışında falan, bir bazı teknoloji şeylerinde. OpenAI bunu yalanlıyor ama onların ağzından da çıkmış bir şey. Yani yapay genel zekaya doğru yeni bir algoritmadan bahsediliyor. İşte mesela benim görevimde bunun ne olduğunu ve teknik anlamda ne iş yaptığını vesaire veya yeni algoritmaları öğrenmek. Yani bunu öğrenmezsem, değil mi? Ben bırak bir seneyi, 3 ay sonra oyun dışı kalıyorum. Anladın mı? Yani bu kadar acımasız. Yani öyle telefon modeli ezberleme gibi değil bu yani.
çok iyiydi.
Yani dolayısıyla 3 ayda bir falan benim, hatta ayda bir, hatta haftada bir kendimi yenilemem lazım. Şimdi ya, eskiden bu mesela bir yılda birdi. 2 yılda evet. birdi değil mi? Yani evet. hatta 3 yıl. Ben artık kitap yazamıyorum yani. Yazma sürecinde yazdıklarım eskimiş oluyor.
Eskiyor. Dehşet. İnanmıyorum. Evet.
Dolayısıyla yani demin ama bahsettiğim her kademede yapılacak, benim kadememde de teknik bir insan olarak bu algoritmaları öğrenmek düşüyor benim payıma. Öğrenmezsem ben oyun dışı kalacağım. Yani o evet. yeni şeye adapte olamamış olacağım ve emekli olacağım. Vay diyeceğim, ben işsiz kalacağım. Kalırsın. Kendini yenilemezsen.
Çok güzel. O zaman evet, işimizi elimizden alır mı? Alır. Eğer yakalamazsan alır. Yakalarsan
yani sen
bundan verimli kullanırsan.
Yani ağlanıp dövünürsen işimizi alacak. Sen bunu söylerken vakit kaybediyorsun zaten.
Çok güzel.
Sen boş ver, alırsın. Yani sen geleceğe hazır ol. Ya sen derken hani bunu
söylerken. Evet, tabii. Evet.
Çok konuşuluyor çünkü yani. Alacak mı? Alacaksa da alsın, sen hazır ol. Alabiliyor mu işini elinden?
Çok güzel. Peki o zaman, şimdi o zaman diğer konuya tekrar gelelim. Google Gemini evet. demiştik. Oradan devam edelim. Orada eleştiriler
evet,
vardı.
Orada sen evet. O ördek ve hani şey, orada birkaç teknik anlatım ya, yani teknik derken şeyle ilgili, çalışmasıyla ilgili. Şimdi Gemini diye telaffuz
evet.
ediyorlar.
Ha Gemini yani. Pardon evet, pardon evet Gemini.
Yok yok, doğru söyledin sen. Yani ben evet. Gemini diyorum Türkçesiyle.
Ha doğru evet, Gemini tabii, ben
ama
de öyle.
Gemini diyorum. Doğru söylüyorsun. Tamam. Onlar Gemini diyor. Doğru.
Ben Cem Gemini'den hatırlıyorum. O yüzden Gemini.
Neyse yani, çok önemli değil.
Yok, tamam.
Gemini diyelim. Tamam. Gemini diyelim. Şimdi burada şöyle bir iddia var onların söylediği. Yani lansmanda bu algoritmanın geliştiricilerin iddiası ve o senin bahsettiğin sunumda şu var. Multi model evet. diyorlar. Evet. Yani diyor ki iddia şu. Ya da gösterilen de o. Sadece text promptunu tanımıyor diyor. Görsel, ses, video, bunları da verebiliyorsun. Onlarla da iletişime geçebiliyorsun. Çıktıları da sadece text değil, görsel, ses vesaire olabiliyor diyor. Yani multi model dediği bu. Ve şöyle bir iddia var. Yani metinle görseller veya ses arasında da bir takım iletişimler var. İddia bu. Şimdi tabii hemen buradan şeyi çıkarmayalım. Bunu biliyorum çünkü yanlış yorumlanırsa vay efendim böyle insan zekası gibi çalışmaya başladı falan yorumları olmaya başlar. Öyle değil.
Çok
ya bunun altını
evet.
çizeyim.
Oh be. Tamam, oh tamam. Evet.
Teknik anlamda pek hakim olmayıp da bu duyumlarla çıkıp bir laf kelam etmek isteyenler hemen böyle yapacaklar. Çünkü öyle değil. Öyle yapmasın.
Doğru. Öyle de oldu bu arada hatta. Ha, yani öyle sen bunu söyleyene kadar ben evet.
Orada kastettikleri şey o değil. Yani o bizim hani kurduğumuz ilişkiler gibi bir ilişkiden bahsetmiyorlar aslında. Anlatır. Tamam. Henüz öyle değil. Ya, iddia o yönde. Yani
evet.
Gelecekte zaten yapay genel zekada da iddia öyle. Yani insan zekasına benzer bir zeka oluşturma iddiası var ta 1950'lerden itibaren.
O iddiayı bugün bir şey değil. 1950 diyorsun ya. Bugün abi, olayından bahsediyorum.
Alan Turing'den bahsediyorum. İlk hani
evet, efsane.
Yazdığı paper'da yani makalede, akademik makalede ilk cümlesidir. Makineler insan gibi düşünebilir mi? İlk hatta meşhur cümlesidir. Oradan evet. hatta o cümleyi yapay zeka araç ya da geliş teknolojilerin başlangıç miyengi olarak kabul edildi. Evet. Ama öncesinde de tabii bir takım çalışmalar var. Şimdi hedef o zaten. Ama şimdi bu tip ne zaman bir şey olsa, hani yeni bir kırılım olsa hemen yapay zeka, genel yapay zeka yani insansı zekaya bulundu. Seneye gelecek buraya. Evet. Falan tarzı bir hype deniyor buna. Yabancı basında evet. da oluyor bu. Bizde de oluyor. Herkeste oluyor. Yani çünkü insan yani bunu engelleyemezsin. Yani evet. yapacak
çok
şey
doğru.
Yok. Çünkü insanın bu bilinç altında da hem hedefi hem de bilinçaltında da korkusu.
Korkusu. Çok güzel söyledin. Evet, bence bu söylediğin gerçekten çok etkili. Çünkü insan ikisini birden olduğu zaman, yani belki işte teknolojide çığır açan bir yenilik olduğunda bu kadar etkilenmeyebilir. Çünkü orada korkuyla beraber geldiğinde farklı şeyler oluşuyor. Bu sefer evet, bunu paylaşıyor ama bir taraftan da diyor ki ya bir dakika ya, bu çok güzel ama acaba başımıza bir şey gelir mi buradan? Yani evet, bu başımıza bir dert açabilecek.
Daima orada o şey var bilinçaltında.
Evet.
Şimdi buradaki multi-model iddiası, bunlar da aralarında iletişim kurabiliyorlar. Ama bu iletişim, demin de söylediğim gibi, hemen böyle insan zekası gibi lanse edilmesin lütfen.
Tamam.
Öyle değil. Bunu bu algoritmanın yaratıcıları bile söylemiyor, böyle söylemiyor.
Çok güzel.
Yani kendileri bile böyle söylemiyor. Onun yerine biz öyle lanse etmeyelim yani. Anlatabildim mi? Çünkü bu yapılıyor. Tamam. Neden? Daha fazla şey almak için. Yani öyle değil. Nasıl? Mesela bu şeye benziyor. Siz mesela Google'da bir arama yapıyorsunuz. Arama metin sonuçları geliyor. Bir de görseller geliyor değil mi konuyla alakalı?
Evet.
Hatta isterseniz videoları geliyor.
Doğru.
Bu böyle bir bağlantı.
Heh, bu kadar. Çok güzel.
Şimdilik öyle gözüküyor.
Evet.
Onların söylediğinden anladığı.
Evet.
Bunun çıkınca daha net göreceğiz. Daha evet, öte bir bağlantı değil. Yani sana sesli de veriyor, görüntülü de veriyor cevabını. Mesela fotoğraf olarak da verebiliyor. Yani bunun Google Search'ten çok bir farkı olmuyor o zaman. Anlatabildim mi?
Anladım.
Şimdi onları sunduğuna. Şimdi öbür şeye gelelim. Sessizce. Bu yeni bir şey değil ki. Şimdi mesela ChatGPT bundan bir ay önce mi ne, yeni versiyonunu duyurdu. Yani lansman yaptılar. Hatta Altman'da o akşamında kovuldu işten, hatırlıyorsan.
Evet.
Hatırlıyor musun o lansmanı?
Hatırlamaz mıyım? Çok çok o, enteresan bir hafta sonuydu yani.
Evet. Yani o lansmanda mesela yeni API'larını duyurdular. Henüz son kullanıcıyı değil de developerların kullandığı tool'lar bunlar, yazılım araçları. Ben de kullanıyorum şu anda, test ediyorum. Çok başarılılar. Yani mesela orada görseli anlatabiliyor sana, herhangi bir resmi videoyu. Ben videoyu veriyorum, bana videoda mesela futbol maçını veriyorum ben. Çocuklar futbol oynuyor. Diyorum ki bunu anlat. Hem sesli anlatıyor hem metin olarak, yani önce metine çeviriyor, sonra istersen sese de çeviriyor. Şimdi bu zaten yapılıyor.
Anladım. Evet, bu zaten yeni bir şey değil bu yüzden.
Yeni bir şey değil. Yani bunu ChatGPT'de. Ha, yeni ne olabilir? Belki bu hani sen de dedin ya, video acaba kestiler mi, hızlandırdılar mı? Bilmiyoruz dahimiz.
Ya bu arada çıkan bilgiye göre bakılırsa kesinlikle böyle yapılmış olduğu söyleniyor. Tepkileri hızlandırmak için, yani tepkilerle ilgili süreleri mesela işte prompt verdin, Google'ın açıklamasıymış. İşte hatta bir uyarı da koymuş anladığım kadarıyla. Hani o küçük yazılar var ya her zaman. O küçük yazılarda uyarılarla prompt sonrasındaki kısımları kestiklerini, işte bazı yerlerde ilham vermek amacıyla, geliştiricilere ilham vermek amacıyla bazı yerleri kestiklerine dair bir bilgi var. Hatta tam cümleyi o sırada sözü sana
doğru verdim. Doğru mu? O zaman evet, zaten ortada böyle adam akıllı yeni bir şey yok.
Evet.
Ama şimdi onların başka bir iddiası da var. Bu olan bütün modellerde başka şey, problem çözme benchmarkları falan yapmışlar. O ne demekse yani, yani biraz bana hani orada da bir marketing şeyi geliyor.
Biraz evet.
Onların benchmarklarını sundular. İşte şu ankilerin hepsinden iyi, şu bu falan diye bir takım istatistikler verdiler. Detaylı inceleyemedim açıkçası. Fakat hani o video öyle hazırlandıysa zaten ortada bir yenilik yok.
Yani, evet. Gerçekten.
Ama şey olabilir. Hani mesela Bard şu anda var biliyorsun.
Evet.
Kullanıyor musun Bard?
Ve doğrusu ChatGPT, yani şöyle Microsoft Edge ile kullandığım için ChatGPT'yi daha çok kullanıyorum.
Evet. Yani kullanan çok fazla yok değil. Çünkü çok da açıkçası şey değil değil mi? Yani başarılı. Yani
evet. Evet, evet, evet.
O kadar başarılı değil. Dolayısıyla belki şu olabilir, yani ChatGPT'ye hakikaten alternatif bir doğrulukta ve üretkenlikte olabilir. Şimdi bu bile aslında bence başarı demek.
Bir yani, başarı demek değil mi? Çok evet, doğru.
Google cephesinden bahsediyorum. Ben, çünkü kaç lansman oldu? Bart'ın kaç tane lansmanı yapıldı hatırlıyor musun? Bilmiyorum. İki tane mi? Üç doğru. tane mi? Bir sene.
Ben de sanki iki üç tane hatırlıyorum. Yani bir işte ChatGPT fırtınası olduğunda.
Bu sefer yaptık gibi böyle sundular değil mi?
Evet. Evet evet. Ben bunda hatta yani öyle düşündüm. Yani ya, yeminin içinde aynı şeyi düşündüm ama.
Herkes de o şüphe var. Ya evet. Bu sefer yaptık ama her Bart lansmanında da öyle dediniz. Öyle değil mi?
Tabii.
Ben mi yanlış?
Yok. Valla tam olarak öyle. Ben de sana %100 katılıyorum. Şimdi bu açıklamayı da hatta söyleyeceğim. Diyor ki demiş ki ben onu da doğru da dile getireyim şöyle hemen şöyle Gemini için işte bir video hands-on with Gemini interacting with multimodal AI dediğimiz o işte az önce bahsettiğimiz işte örneği gösterdiği parmakla ellerini gösterdiği konuyla ilgili olarak buradaki konuya dair demiş ki yani bu tabii izleyen herkesi yani etkiliyor. Tabii etkiliyor derken yeni başlayan birisi için senin için etkileyici bir durum yok. Sadece belki daha hızlı olduğuna dair bir şey olabilirdi. Ama evet,
bravo. Doğru. Yani çok doğru. Eğer bunu gerçekten gerçek zamanlı yapıyorsa
olsalardı evet.
Bir şey. Yani o kadar evet. tepki vermesi ama kesip gösterdilerse
evet.
Orada bir sorun var demek.
Evet. Görünen oymuş ki şöyle bir yani resmi açıklama olarak da görünüyor. Diyor ki video gerçek değil demişler. Çünkü we created demo'yu Gemini'nin yeteneklerini farklı zorluklarla karşılaştırırken yaptığımız testler sırasında kaydettik. Demo'yu böyle kaydettik. Ve bunun sonrasında Gemini'ye gösterdiğimiz sabit imaj kareleriyle o şeylerden görüntülerden sabit imaj karelerini gösterdik ve promptladık onu istemde bulunduk ve o prompt istemleri de sözle yaptık yani tekstle yaptık yani
o
sözle
da enteresanmış. Ben mesela onu yine görsellerle yani bir görsel vererek yaptıklarını düşünüyordum ki o yapılabiliyor artık illaki biliyorsun.
Hani bir de o da var şimdi evet az önce de bahsettin aslında.
Tekst yazmak gerekmiyor yani görseli verip ondan bir yorum yapmasını isteyebiliyorsunuz. Yani görseli yüklüyorsunuz o size anlatıyor görseli mesela. ChatGPT'de
evet.
Var bu yeni özelliğinde mesela.
Şimdi veya böyle olunca
videoyu yüklüyorsun.
Videoyu yüklüyorsun değil mi? Evet, az önce bahsettim.
Anlatıyor sana yani metin çıktısı üretiyor, videoyu anlatıyor. Mesela bu futbolcu ona pas verdi, mavi futbolcu işte yine şu numaralı falan anlatıyor yani bayağı spiker gibi. Mesela evet. Spikerlerin işler elden gidecek, kaçınılmaz.
Değil mi ya evet yani mesela şu
maç anlatıcıların
peki,
mesela.
Maç anlatıcıları tabii çok doğru söylüyorsun. Peki ben şunu gördüm. Yapay zeka ile bir model işte ayda 10 bin dolar kazanıyor diye bir şey gördüm geçenlerde. Bir yapay zeka modeli bütün dünyada dolaştırıyoruz falan gibi bir şey vardı ama herhalde online etkinliklere mi gönderiyorlar? Ona bakmadım doğrusu ama bir model oluşturmuşlar. Yani bir manken diyelim hani model derken. Bir manken işte yapay zeka dolaşıyor. Hatta yani bunu biz şeyde de belki aslında o zaman da konuşabilirdik ama sonuçta günün sonunda yapay zeka geleceği için söyleyeyim. Şu robot Sophie var. Benim de aslında gördüğüm bir robot daha önce işte buradaki bir etkinlikte denk geldik ona. Fakat orada işte bizden önce Will Smith'le falan görüşmüştü, evlilik teklifi almıştı, işte bir şeyler yapmışlar. Çok böyle popüler bir robot malum Sophie. Herkes de konuşuyor. Fakat sonradan Türkiye'de de sevgili Oğuzhan konu kaldı ve konuştu. Sonrasında tekrar bir böyle şey alevlendi. Çünkü orada söylediği bazı şeyler işte bir dakika ya insanlığa tehdit mi hayırdır konusunu veya ne oluyor bu işte inanılmaz şeyler söylüyor tarzında bir yaklaşım sergilenmişti o program sonrasında. Programdan kesitler de böyle bir hatta enteresandı. Fakat tabii şunu öğrenince gene bu robotla ilgili de çünkü ciddi bir şey var. Türkiye'deyken de bunu konuşmuş. Yani bir önceki Türkiye'ye geçti. Aşağı yukarı 5 yıl önce, 4-5 yıl önce gelmişti. Şimdi bu sefer de yine aynı şeye geliyor. Bu robotla ilgili Hansen Robotics sahibi. Bu robotla da ilgili şöyle bir eleştiri var. Ya önceden programlandığıyla ilgili yani mesela ben diyorum ki ben de röportaj yapsın. Tamam oldu siz sorularınızı hazırlayın diyorlar bana. Ben soruları hazırlıyorum. veriyorum. Sanki bana programda cevap veriyormuş gibi diyorlar ama aslında o sorulara çalışıyor ve o soruların cevaplarını aslında daha önce çalıştıktan sonra vermiş oluyor. Ya da daha da soru işaretli olan durum. Bu yayına gelmeden önce arka planda bir yerde bağlanıyorum ben bu Sofya'ya. Aslında Sofya değil konuşan. Ben konuşuyorum. Yani az önce söylediğim gibi Google'ın yaptığına biraz da benziyor. Yani konuşarak sanki kendisiyle iletişim kuruyor gibi gösteriyor. Sonra diyor ki biz bunları yazdık aslında ama hani videoda bu sırada böyle bir kompozisyon kurduk. Hani daha iyi anlaşılsın diye diyor. Orada da Sofya'yı arka planda bir insanın verilen cevaplara işte prompt yazarak seslendirdiği, onu konuşturduğu yani bir nevi kuklaya çevirdiği bir konu söz konusu. Zannediyorum yapay zeka ile ilgili ki zaten daha önce robotlarla ilgili bir konu olmuş. Rusya'da bir insan çıkmıştı şeyin içinden, robotun içinden çok böyle Rusya eleştirmişti. İnsansız robot geliştirdi falan demişlerdi. Robotun içinden gerçek bir insan çıktığını sonradan görmüştük. Bomba yani gerçekten efsaneydi o. O yüzden sanki bu alanda hem çok böyle bir merak var. Hani bizim demin konuştuğumuz konuya da geliyor. Yani bir korku zaten var ama bir taraftan da bir beklenti var. Yani olsun olsun olsun ama bir dakika ya olmasın ya olursa başımıza da iş gelecek. O yüzden de şirketlerin dikkat çekmek için veya bu alanı manipüle etmek için bu tip yaklaşımları olduğunu görüyoruz anladığım kadarıyla. Böyle aklına geliyor mu senin de veya bunun bir amacı bir şey olabilir mi? Sadece ticari bir amaç gibi geliyor.
Ya şimdi şöyle açıkçası aynen senin dediğin gibi çok doğru. Yani bu konu bilinçaltında o bizim korkumuzu barındıran işte o korkuyu, yani nedir o korku? Bizim yerimizi alacaklar korkusu. Bizi ele geçirecekler korkusunu barındıran ve spekülasyona son derece açık ve prim yapan bir konu. Yani spekülasyon yaptığın zaman prim de yapıyorsun. Yani sen bilimsel olmayan bir şeyi, ki kimse işin bilimsel tarafıyla zaten hani bu şeye benziyor, yani çok benziyor. Sen yanlış haber çok fazla ilgi çeker, çok okunur, ilgi çok çeker. Doğru. Biliyorsun, sen daha iyi bilirsin. Değil mi? Onu düzeltmek, evet, evet. Doğrusunu söylemek hiçbir zaman ilgi çekmez.
Kesinlikle.
Düzeltemezsin de. Onun için hep böyle yanlış haberler hep böyle, hani sosyal medyada da öyle değil mi? Spekülatif yanlış
haber. Tam olarak.
Daima insanlar ona itibar eder. Fakat doğru, evet, bir şey yazsan zaten hani çok tek düze, kimsenin ilgisini de çekmez.
Çok güzel.
Sonra o yanlış şeyi de düzeltemezsin de yani. Yani doğru da yazsan, değil mi?
Galatı onu meşhur bir hale gelip kalır, değil
gider
mi?
Gider. Çünkü bu yani her alanda böyle yani açıkçası. Evet. Şimdi bu alanda çok şeye açık spekülasyonlara ve aynen futbol gibi herkesin bir fikri var. Değil mi? Yani yani tekniğini bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor ve konu şeye de çok açık olduğu için, yani böyle de bir bilinçaltımızda korku da barındırdığı için bunu kaşımayı insanlar seviyorlar. Tamam mı?
Evet.
Şimdi bunlara itibar etmemek lazım. Yani ben bu hani demin verdiğin o robot ve bu haberler gibi benzeri hiçbir şeye itibar etmiyorum. Neye itibar ediyorum? Bana bilimsel olarak ve uygulama olarak benim deneyimime sunulan, bana doğrudan mesela şimdi Gemini diyorlar ya şimdi. Ne diyoruz? Daha hani onlar bir şeyler söylüyor. Hiç bilmiyoruz diyoruz. Bir şey diyemem diyorum. Sadece spekülasyon yapıyoruz diyoruz. Değil mi? Şimdi açsınlar, evet, kullanıma. Hani eğer meydanına çıksın, kullanalım, edelim. Değil mi? Tırtık tamam ticari şeylerini vermesinler arkadaki. Hani o nasıl kodlarını vermesinler. Ama hani bir görelim. Yani nasıl ChatGPT'yi didik didik ediyoruz. Böyle yanlış sonuçlar çıktığında da yerle bir ediyoruz. Ya bu yanlış söylüyor, kafadan atıyor vesaire. Şimdi böyle olmadıkça ve bilimsel şeylere dayanmadıkça hiçbir şeye itibar etmemek lazım. Ve hatta ben daha da ileri gidiyorum. Bu konularda, bak bu konularda bu teknik insanları, mesela o lansmanda, Gemini lansmanında o teknik insan, Google Mind'ın
evet,
CEO'su.
CEO'su, evet.
Mesela dikkat et konuşmalarını, o kadar dikkatli konuşuyor ki. Şimdi teknik insanları konuşmalı, yani bunları üretenlerin, bu modelleri geliştirenlerin konuşmalarına dikkat et. O kadar temkinli ki. Evet. Çünkü işin mutfağındalar. Yani uçmuyorlar. Veya git Meta'nın üretici baş mühendisi, CEO'su, ilk Computer Vision'ın babalarından biri bir isim var Meta'nın başında. Ya bir ara Metaverse'ün yaratıcı, yani o adam başında işi, o öyle konuşmuyor yani. Metaverse savunanlar kadar konuşmuyor, tamam mı? Çok temkinli konuşuyor. Şimdi bu işin mutfağında olanlar, bu işi tekniğini bilenler zaten temkinli konuşuyor. Yani şunu demek istiyorum. Bu konularda işin mutfağından gelenlerin dışındaki söylemlere de çok dikkat etmemek lazım.
Çok kulak asmamak lazım. O yani o manipülasyona, o geliyor denilen hype'a kapılmamak lazım.
Kesinlikle. Bu kim? Bunu söyleyen kim? Hayatında bir tane mesela bir model geliştirmiş mi? Makine öğrenim modeli mesela.
Evet.
Geliştirmiş evet. mi? Bir tane yapmış mı böyle bir şey? O süreçten geçmiş mi? Bunu söyleyen kişi. Bir tane yaptıysa, o süreçten geçtiyse böyle yorumlar yapmaz zaten. Yani anlatabildim mi?
Anladım. Evet, çok güzel.
Dolayısıyla hani bu konuda yani ben şunu demek istemiyorum. Yani futbol oynamamış adam futbol hakkında yorum yapmasın falan demek istemiyorum ama yani yaparsa da temkinli yapsın demek istiyorum.
Bravo. Yani. Evet, çok güzel söyledin. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Diğer taraftan da eğer mesela bu dediğin çünkü öngörülemez bir durum ama mesela borsalar az çok da işinde ben kripto tarafında biraz uğraşıyorum diyelim ama çok böyle profesyonel değilim tabii de. Şunu görüyorum. Bahsettikleri zaman işte borsalar, traderlara bakıyoruz, tüccarlara bakıyoruz ve onlar hep geçmiş verileri ele alarak gelecekle ilgili tahminde bulunuyorlar. Yani işte diyor ki işte boğa işte bir şey formasyonu, şu formasyon bu. Bütün bu bahsettikleri aslında geçmiş deneyimlerden elde ettiklerini şimdiki duruma aktarıyorlar. Böyle baktığımız zaman yatırım dünyasında işte bu borsada, şurada, burada bu taraftaki yapay zeka daha başarılı olabilir mi? Yani çünkü gene tahmin var belki işin sonunda ama insandan çok daha fazla formasyonu yani geriye bakarak geleceği tahmin edebilecek bir şeyde daha başarılı olabilirler mi?
Yani mevcut verileri kullanarak
evet, evet.
Zaten öyle daha başarılılar. Bak orada doğrudan insan faktöründen ziyade finansal hareketlilikler var. Tabii orada bayağı salt veriler var. Tabii o finansal hareketliliklerin için yine çok yabancı olduğum bir sektör ama finansal hareketlilikler içinde tabii insani faktörler de var. Yani evet. Hiç ummadığın hareketler de olabiliyor galiba. Bilmiyorum. Spekülasyonlar olabiliyor mesela. Onu yapay zeka
bravo, çok güzel söyledin.
Öngöremiyor. Evet. Öngöremezdi. O zaten günümüz yapay zekası mevcut verilere dayanarak çalışır. Dolayısıyla hani şey tartışması da var ya şimdi mesela ChatGPT olsun bu üretken yapay zeka olsun hep mevcut verilerde bir müddet sonra mı insan devreden çıkarsa habire aynı verilerle dönen bir dünya.
Aa çok güzel.
Dışarıdan yeni bir veri eklenmezse ne olacak hani bir düşün arabayı düşün hava sirkülasyonu hani dışarıdan çok hani vardır evet. Ya bilmesi kapatırsın içteki havayı sirküle eder.
Doğru.
Sürekli aynı verilerle beslenen bir döngü acaba nereye götürür bizi mesela? İşte onun için çok diyorum. Güzel. Burada hani insani yaratıcılık dışarıya hava ver dışarıdan içeri hava vermek gibi. Anlatabildim mi?
Çok güzel. Evet evet çok güzel bir örnek oldu
çünkü
bence.
Neden biliyor musun insani diyorum? Yani çünkü günümüz yapay zekasının öğrenme süreçleri bizim şu anki öğrenme süreçlerimizden tamamıyla farklı. Yani bizde bilişsel süreçler var. Görme, anlama, koklama, işitme, duyma ve yani işitme, duyma yani dokunma ve yani bütün süreçler devreye giriyor. Ve evet. Daha henüz o beyinsel karşılıklarını da tam çözememiş durumdayız. Yani bu öğrenme süreçlerinin beynin daha tam nasıl çalıştığını da çözemedik yani. Dolayısıyla evet. Bizim öğrenme süreçlerimiz bambaşka. Yani ikisi kıyaslanmaz. Onun için hani bizim insani yaratıcılıktan kastım da bu zaten. Öbür türlü mevcut veriden bir üretkenlik sağlıyor. Burada ise bam yani o takımın yıldızı dediğim hani Ronaldo mesela ya bir hareket yapıyor. O zamanki veri seti içinde yok o hareket.
Çok güzel. Glitch oyunu oluşturuyor değiştir. Bir anda. Evet evet anladım.
Yani
çok
oyunu
güzel.
Değiştiriyor. Tamam mı? Onun için ben diyorum ki yapay zekalar takım oyuncuları, biz de takımın yıldızları olacağız yani. Yaratıcı kısmı.
Peki süreyi aslında biraz açtım ama şeyi sormadan edemeyeceğim. Google tarafında yani şimdi bu veri setlerinden bahsediyoruz. Google yani herhalde dünyada en çok veriye ulaşan aramalardan dolayı da işte diğer konulardan dolayı da baktığımız zaman en çok veriye ulaşan şirketlerden bir tanesi. Nasıl oldu da biz bugün işte Gemini ile OpenAI'ın yaptığı işi ChatGPT'yi karşılaştırınca hala bile işte orada şüpheler var, görelim edelim diyoruz. Neyi ıskalamış olabilir Google? Yani neden, nerede başarısız olmuş olabilir?
Muhteşem bir soru. Ben de bunu kendime soruyorum sürekli. Ya gerçekten çok doğru bir tespit. Yani şu anda veriye en hakim olan, en çok veriye ulaşabilen dünyada bir tane şirket söyle desem Google'dan başkası olamaz herhalde.
Değil mi? Evet.
Aynı soruyu soruyorum. Bu sorunun cevabını ben veremiyorum. Yani hakikaten de merak ediyorum. Burada yalnız şöyle bir takım, yani şimdi şirketlerde hani mesela bunu birçok büyük şirket yaşadı geçmişte. Mesela Microsoft çok yaşadı, IBM yaşadı. Mesela Microsoft koskoca bir mobil jenerasyonu kaçırdı ya.
Evet.
Gerçekten sonradan yani sonradan oyuna dahil olmak istedi. Windows Phone'ları falan çıkardı hatırlarsın ama var mı Windows Phone? Ya koca bir yani ıskaladı.
Çok doğru. Demek ki yani, aslında söylediğin doğru. Ben şimdi
büyük şirketler artık neden yapıyorlar bilemiyorum. Yani çok iyi eğitim almış yöneticileri var, çok tecrübeli yöneticileri var. Yani galiba okyanusa bakarken burnunun dibindeki dereleri göremiyorlar. Yani çok yani otursak sabaha kadar bir sürü hata sıralayabilirim sana. Yani yaptığı teknik anlamda. Ama yani gerçekten çok geçerli bir soru bu. Çok geçerli bir soru. Yani o kadar imkanın var. Yani bir tutup ChatGPT gibi bir şey yapamam. Halen de bak Bart.
Hala da evet.
Yani Gemini'ye bakacağız.
Evet.
Yani ben yani şunu da yani ben belki de Gemini'nin son şansı da olabileceğini düşünüyorum bu alandaki Google'ın.
Çok güzel.
Yani eğer burada da dikiş şunu demek istemiyorum yani Google gidiyor öyle demiyorum. Yani
değil. Tabii.
Yani öyle kolay değil bu işler ama
evet.
Microsoft'un Windows Phone'la yaşadığı gibi bir şey yaşayabilir.
Çok güzel söyledin. Evet yani, bence çok kritik bir tespit bence bu.
Evet yani onun için bu hakikaten başarılı olmaları gerekiyor bu sefer. Yani o anlamda son şansı diye düşünüyorum.
Evet,
yoksa olay öbür tarafta çok gelişti, çok büyüdü. Artık yani mesela şey vardı eskiden büyük şirketlerin biz arkadan geliriz, önündekinin rüzgarının arkasına saklanır sonra onu geçeriz. Dünya öyle değil artık, öyle işlemiyor.
Evet.
Artık öyle işlemiyor. Dolayısıyla bu anlamda da aslında bizden daha çok Google'dakilerin meraklı olması lazım. Bakalım bu nasıl, yani hakikaten dedikleri kadar. Açıkçası o lansmanda da çok büyük böyle büyük büyük sözler de etmemişler yani. O özellikle adamların söylediklerini dikkatle dinlerseniz temkinli konuşuyorlar.
Hatta o zaman diyorlar, demek ki
yani diyorlar ki ya biz öyle bir model yaptık ki geliştiricilerin ve bunu kullananların da katkısıyla daha da büyüyecek falan gibi laflar var mesela. Yani yani bakın
demek ki şuna gelebilir gibi hissediyorum konu. Belki de günün sonunda aslında tabii o video biraz maksadını aştığı için hani ya dikkat çekelim derken yani yapayım derken bozayım gibi olmuş.
Evet, yani bu hype dediğimiz kişilere çok fazla malzeme vermiş maalesef. Burada biraz daha keşke dikkatli olsaydı ve keşke hemen ürünü lansmanın akabinde sunsaydı kullanıma.
Evet.
Niye keşke bekletiyor ki? Yani niye biz bekliyoruz? Neyi bekliyoruz? Yani hemen
gerçekten atırsa, de doğru.
Yani niye bir ne zaman belli değil. Bu ay ortası mı dediler bilmiyorum. Sun hemen yani ne varsa ürünün hemen aç yani.
Evet ya da bu lansmanı da yapma. Tabii yani
ya da kullanıcıya açacağın zaman yap lansmanı. Niye 15 gün spekülasyon yapma gibi ya da kaç gün ne zaman açıklar bilmiyorum. Galiba bu ayın ortaları değiller bilmiyorum ama. Aç hemen bu spekülasyonlarda bu beklentileri de yükseltme. Bu sefer ne oluyor? Beklenti çok yükseliyor. Zaten bu hype'çılar da yani abartıcılar da çıkıp bunu pomp ya yani körüklüyor.
Tabii.
Bu sefer çok büyük beklenti oluyor. Eğer ürün ona paralel sunulmazsa da hayal kırıklığı oluşuyor.
Evet. Çok doğru. Yani bu maalesef böyle. Şimdi ben geçen sefer yaptığımız yayında senin söylediğin çok kritik bir konu vardı. Onunla beraber kapatmak istiyorum. Oraya yani o videoya da böylece pas atmış olayım. ChatGPT, generative AI dediğimiz, üretken AI dediğimiz doğru söylüyorsam. Yani eldeki verilerden yeni verileri, yeni bilgileri sunabilen bir sistem. Dolayısıyla senin şimdi bugün de çok sık aslında işaret ettiğin gibi insansı zekayla yan yana koyduğumuzda elde bir veri yoksa çıktı da yok gibi diyebileceğimiz bir duruma geliyor. Bunu da geçen sefer çok güzel anlatmıştın. O yüzden o videoyu mutlaka izleyicilerimize tavsiye edeceğim. Şu an böyle bir yapay zeka yok. Yani yokken bunu çıkartabilecek. Yani yaratıcılık dediğin gene bugün çok vurgu yaptığın. Bu hareketi bu insan yapabilir diye düşünebilen bir yapay zeka yok. Dolayısıyla şu an henüz o aşamada yani, ya da hem korkutucu hem belki de şaşkınlık ve hayranlık uyandırıcı bir yapay zeka şu an yok. Ne zaman gelebilir sorusunun cevabını da o zaman vermiştin. Demiştin ki bu ne zaman olacağını bilemeyiz. Bunun da ne zaman olacağını bilemiyorduk ama bu mesela geldi. Ama diğerinin ne zaman geleceği daha zor bir soru gibi bir durum, bir cevap vermiştin diye anımsıyorum. Var mıdır buna yapmak istediğin bir katkı?
Var. Şöyle kapatalım o zaman. İki nokta var. Bir tanesi bu ChatGPT özelinde ve genelde de bunlara büyük dil modelleri deniyor. ChatGPT'nin benzeri bir sürü türedi. Hem açık kaynak kod hem de işte Meta'nın falan da ürettiği ve Google'un da ürettiği modeller. Aslında ben bunu çok çarpıcı bir tanımını yapayım sana. Üretken işte promptlarla mevcut kelimelerden hangi dilde olursa olsun harika cümleleri tahmin edebilen modeller bunlar.
Çok çok güzel. Çok güzel gerçekten. Yani
hangi dilde olursa olsun kelimelerin sırasını çok doğru tahmin edebilen kim ve bize hakikaten bizimle konuşan bir insan varmış gibi izlenimini verebilen modeller aslında bunlar. Anlatayım, teknik anlamda söylüyorum. Dolayısıyla hakikaten o kadar iyi tahminlerde bulunuyor ki yani o kelimeleri bazen de harf bazında olabiliyor modeller ama ChatGPT tarzı modeller kelime bazında tahmin yapıyorlar. Bir sonraki kelimeyi tahmin ediyorlar aslında. Bunu çok iyi kavruyor ve çok o kelimeler de yan yana geldi mi hakikaten harika cevaplar çıkıyor. Yani doğru cevap. Bazen de yanlış çıkartıyor biliyorsun. Yani çok saçma şeyler de. Yani matematik.
Evet.
Ha, neyse çünkü orada tahmini doğru yapamıyor. Dolayısıyla bu tahmini çok doğru ve çok düzgün bir cevap çıkaran modeller bunlar tahmine dayalı. Ya yani dolayısıyla bizim öğrenmek
enfes bir cevap.
Süreçlerimize falan filan alakası yok bu süreç. Evet, biz çok şaşırtıyor. Doğru. Harika sonuçlar çıkarıyor. Doğru. Ama mevcut veriden tahmin ederek çıkartıyor bunu. Tamam mı? Ve harika sonuçlar. Şimdi diğeri de bu yapay genel zekaya işte bu Q yıldız algoritmasından bahsetmiştim. OpenAI cephesinde konuşulan. Şu anda bayağı üzerinde spekülasyon yapılan.
Doğru.
Bunun da işte yine bu hype'çılar yani abartıcılar tarafından işte vay yapay genel zekaya hani senin demin var gidiyoruz acaba seneye geçeceğiz mi tarzında sunumları var. Tamam bunlar belki OpenAI de kasıtlı yapıyor olabilir marketing amaçlı belki hiçbir şey yok ortada bilmiyoruz çünkü onlar hiçbir resmi açıklama yapmıyorlar bu konuda hiçbir şey söyle ama bunu hani her zaman deminden beri konuştuğumuz bundan hani abartı yapan yazılar, çiziler, teknoloji dergileri, şunlar bunlar var. O da onların yazdığı yine, tabii bir şey bilmedi, yani görmediğimiz için hepsi spekülasyon. Vay işte yapay zekaya bir adım daha yaklaştık falan. Şimdi tabii burada hemen insanlar şey yapıyor, vay demek ki yapay zeka, genel zeka yani insansı.
Evet o bahsettiğin insansı zeka.
Bir gelecek işte seneye kapımızda falan böyle bir şey yok yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla hani burada bu programda mutlaka önümüzdeki günlerde Q yıldız ya da Q asterix artık nasılsa o yıldız anlamı var ya şeyde o çok konuşulacak. Buna da şimdiden ya sakin olun. Öyle bir şey, evet, güzel bir gelişme olabilir. Hani o adıma yönelik, ama öyle bir şey hemen seneye, ondan sonra 2 sene, 10 sene sonra hemen insan zeka. Evet, bir adım, böyle adım adım zaten bilim ilerliyor.
Adım adım, mutlaka. Mutlaka,
evet. Ama biz daha başında mıyız ondan bile emin değilim yani.
Değil çok mi? Güzel.
Yani
çok güzel.
Değiliz yani, bana göre değiliz.
Evet.
Daha başında bile değiliz.
Bence, evet,
başlamadık bunlar... daha yani, başlamadık. Daha henüz böyle antrenman yapıyoruz gibi geliyor.
Çok güzel. Valla çok imza cümleler vardı. Çok teşekkür ederim. Neredeyse bir saatini almış olduk senin. Tekrar teşekkür ediyorum. Daha belki soracağım sorular vardı. O yüzden bu tekrarını çok teşekkür
yaparız
ediyorum.
Yaparız seninle. Yaparız.
Çok sevinirim.
Sorun değil. Yeter ki keyif alalım. Ben konuşurken çok keyif aldım. Umarım çok da uzatmamışımdır. Çok sıkmamışımdır.
Estağfurullah. Estağfurullah. Bence çok iyiydi. Tekrar teşekkür ediyorum hem katıldığın için hem de anlattıkların için. Gerçekten hem ufuk açıcı konular var. Bazı cevaplarda imza cevaplar var gerçekten. O yüzden özellikle başından sonuna bununla ilgilenen kişiler için de bir cevap vermiş olduk. Yani dışındayım, korkuyorum, ne yapmam gerekiyor onun da sorusun cevabını,
evet,
vermiş olduk.
Kesinlikle.
İşte işimizi alır mı almaz mı gibi o temel sorulara da cevap verdik, ama onun dışında tabii ki senle onu yapmıyoruz, yani senden onu özellikle bundan da kaçındığını biliyorum. Yani teknik cevapları da alabileceğimizi bildiğimiz halde değil, yani daha anlaşılabilir olsun diye de uğraştığın için de böyle somut
zor oluyor, ama teknik olarak konuşmayı daha çok daha kolay geliyor bana, böyle konuşmayı
eminim.
Çevirmek zorlanıyorum, ama umarım başarabilmişimdir.
Ve bence öyle oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Umarım dediğin gibi devamını getirelim ve daha fazlasını yapalım. Çünkü bu konu zaten soğumuyor. Yani tabii soğumasın da dediğin gibi. O insansız yapay zekayı görene kadar, ne zaman görürüz bilmem, görene kadar konuşmaya devam edeceğiz.
Ya doğruları ama... anlatmaya devam edelim. Yani teknik anlamda doğruları, evet, anlatmaya çalışalım.
Çok güzel.
Çünkü çok fazla...
kirli...
kirli haber var, evet.
Evet,
yani bu,
evet,
kötü niyetle yapılıyor demiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın.
Yok yok, estağfurullah, tabii,
evet,
ki.
Yani her konuda olduğu çok kirli haber var. Biz hani işin hani gerçeğin tekniğini anlatma tarafındayım ben yani. Çünkü hani bu sefer neye zarar veriyor? Bizzati bu teknolojiye zarar veriyor. Yani bu sefer insanlar beklediğini bulamayınca uzaklaşmaya başlıyor mesela. Onun için hani İnsanları sıkmadan doğrusunu konuşmakta fayda var.
Meta'nın yaptığı bir şey vardır. Daha doğrusu Meta ile ilgili bir dava sürecinde konuşulan konulardan bir tanesi. Bu bahsedilen kirli bilgiler diyeyim. Kirli haberler diyeyim daha doğrusu. Haber gerçek değil ama çok okunuyor, çok tıklanıyor. Bunu kaldırma konusunda daha önce mahkemeye çıkmış olan bir eski Facebook yöneticisi demişti ki bunları özellikle kaldırmıyorlar. Çünkü okunuyor, o yüzden de bunu kaldırmaktan o kirli verileri, hatta içeriğinde söylemeyeyim, bunlarla ilgili verileri, bunlarla ilgili haberleri kaldırmakta özellikle kasti olarak gecikiyor diye söylüyordu. Dolayısıyla dediğin şey her alanda geçerli. Bu yapay zeka alanındaki hype'da da, o abartıda da geçerli. Bir işte kapital düzendeki bir şirketin yaptığında da geçerli.
Bunu da konuştuk bu programda. Evet. Çünkü onlar daha fazla ilgi görüyor.
Evet.
Nedense. Ama düzgün, yani doğrusu ilgi çekmiyor. Yani doğru,
çekmiyor.
Hatta daha da kötüsü, yani o yanlış kirli bilgiyi bu sefer düzeltemiyorsun da yani.
Düzeltemiyorsun. Ben mesela şu bahsettiğimiz, bu bahsi geçen videonun, Google'ın videosunun birçok kişinin aklında, birçok derken yani %90-95 kadar kişinin izledikten sonra aklında bir daha, ya bir dakika, o videoyu aslında başka türlü üretmişler diye o bilgi onlara gidene kadar zaten bu video dolaşımda o kadar çok dolaşacak ve bilinecek ki bizim söylediğimiz konu, ha öyle miymiş ya denecek ve gidecek, bitecek. Ama diğer
ama hangisi biraz... daha fazla yayılacak, hangisi daha fazla,
işte değil, evet,
dolayısıyla yani
maalesef.
Onun için diyorum biraz da gerçekleri konuşmak lazım. Yani gerçek derken yani teknikle...
Tabii, evet evet, yani...
O anlamda.
Ben de gerçek diyorum.
Bilgi çeker çekmez o ayrı bir şey, ama doğrular bunlar. Bilimsel olan bunlar yani. Evet.
Okey, peki, çok tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili Zafer Demirkol bugün bizimleydi. Herkes için yapay zeka kitabının ve tabii başka kitapları da var ama kodlama ile ilgili kitapları vardı. Başka bambaşka dergiler, makaleler, çalışmaları var. Yıllarca yazdığını bildiğim için söylüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum ve başka yayınlarda görüşmek üzere. hem sana hem de seyircilerimize hoş geldin.
Ben de teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bak.